Ayrım 26.
Binbaşı biraz durakladıktan sonra döküldü. Sana güvenirim alevimi, hiçbir şey saklamayacağım. Dediğin doğru. Biz mecliste şimdilik eyvallah deyip susacak dostların mümkün olduğu kadar çok olmasını istiyoruz. Gürültü patırtı ile çekişip çene çalmakla kaybedecek zaman değil, oldu mu? Rahat ettin mi? Reis Bey'e gelince onu biz senden önce düşündük. Ama Reis Bey şu müftünün asılacağı gün Kel Hacı'ya bir şeyler söylemiş. Hatırladın mı, sen de oradaymışsın. Ali emmi iyice hatırlamıştı. Bildim dedi. Hah işte. Reis Bey bildiğinden şaşmayan biri. Bir kitap adamı. Halbuki biz ölüm kalım kavgasına tutuşmuşuz. Sırası geliyor, bilmediğimizi de kitaba uymayanı da yapıyoruz. Yapacağız da. Çünkü daha ortada ne devlet ne de kitap var. Kitapta bilgi de bu harple birlikte ağır ağır ortaya çıkacak. Bunu böyle bellemedin mi? Yarı yolda kaldın gitti demektir. Reis Bey bizim hep kalbimizde. Ama her şeyin yeri var, sırası var. Gece baskınında top kullanıldığını gördün mü sen hiç? Ali emmi şahane bir soğukkanlılıkla görmedim dedi ve sordu. Az evvel bir şimdilik lafı ettindi. Ne demek şimdilik? Tel çerçeveli gözlüğünün üstünden etrafı süt mavisi halkalanmış sarı ela gözleriyle bir muzip mareşal gibi bakıyordu binbaşı. Anlamadım dedi, ne gibi? Ali emmi çubuğundan çektiği dumanı salıverirken esner gibi cevap verdi. Heç be binbaşım, o şimdiliğin sonu gelmez diye korkarın da. Binbaşı Ali emminin evinden çıkarken bu ihtiyara kızması lazım mı değil mi bilemiyordu. Fakat aldığı talimatın aksine Reis Bey ile konuşmaya karar vermişti. Ne var ki teklifi o da kabul etmedi. Sonunda üçünün yaptığı bir konuşmaya dayanarak Hacı Yusuf'un mebusluğu kararlaştırıldı. İlk millet meclisine Akşehir'den Hacı Yusuf gidecekti. Kararı işiten herkes hayırlı olsun dedi. Hepsi de biz burada eskisi gibi elimizden geleni yaparız dedi ve herkes elinden geleni yapmak için de çırpınmaya, didinip çabalamaya devam etti. Getirin de görelim. Ethem, Tevfik ve Reşit adlarındaki Çerkes kardeşler Yunan işgalinin daha ilk aylarında efsaneleşmişlerdi. Küçük çeteleri hızla çoğalmış, başarıları da aynı tempoya uymuştu. Ethem Bey'in kumandasındaki müfrezeler Yunan birliklerine verdiği baskınlarla da isyanların bastırılmasında da büyük yararlıklar sağlıyordu. Üç kardeş de gözü pek ve memleket gönüllüsü insanlardı. Harf sanatını iyi biliyorlardı. Adam seçme, adam kullanma üstünlükleri de vardı. Kuvayi Seyyare kumandanı etiketini taşıyan Ethem Bey'in karargahı Kütahya'da idi. Üç kardeşin ortancası olan Tevfik Bey ise o bahar sonlarına doğru Sabuncupınar'da bulunuyordu. Tren yolunun sağında Yayvan Tepelerin eteğinde dar ve kısa bir şerit çizen nahiye ancak Tevfik Bey müfrezelerinin gelişinden sonra bir baş ağrısı olmaktan çıktı. Tevfik Bey'in başarılar boyunca büsbütün ortaya çıkan karakteri her şeyden önce keskin bir gurur çizgisi taşıyordu. Bu gururda işleri iyi gittiği müddetçe affa, himayeye, fedakarlığa ve şakacılığa meyleder, çatışmalarda, anlaşmazlıklarda ise küskünlük, kızgınlık hatta vahşi bir şiddet halini alırdı. Aynı hatayı işleyen iki kişiden birini okşaya okşaya affetmiş, ötekini ise kurşuna dizdirmişti. Çünkü birincisi yaptığı işin Tevfik Bey tarafından hata sayıldığını sezince güzelce özür dilemiş, ikincisi de tutumunun doğru olduğunu anlatmaya kalkışmış. Bir sürü mantık ve muhakeme yürütmüştü. Denebilir ki Tevfik Bey'in kurşuna dizdirdiği işte bu mantık ve muhakemelerdi. Kendi mantık ve muhakemesine karşı duran şeydi. Kısacası onu bu hadise kadar açık ve kesin anlatacak hiçbir şey bulunamaz. Karargah istasyonun 30 adım kadar sağındaki hükümet konağında kurulmuştu. Tevfik Bey ise konağa bitişik iki katlı evde yatıp kalkıyordu. Odasının pencereleri güneye doğru ekip biçmeye pek elverişli, bir sırt halinde uzarken, bir vadiden sonra birdenbire keskin ve sarp kaya blokları şeklini alıveren tepelere bakıyordu. Soldaki büyük misafir odasında konağa açılan bir kapı vardı. Asma bir merdivenle küçük avluya inilirdi. Avluda ahırlar, kümesler vardı. Bir kapıda mutfağın, kilerin ve gusulhaneli bir odanın bulunduğu zemin katına açılıyordu. Burada devamlı olarak 15 muhafız bulunurdu. Tevfik Bey'e gitmek için bunların önünden geçmek şarttı. Evin diğer yanları ise silah tarlasıydı. Nefis bir Mayıs ikindisinde müfreze kumandanlarından Sarı Mehmet Tevfik Bey'in yanına çıktı. 40-50 kadar atlı geldi Tevfik Bey. Sana katılmak isterlermiş. Kimmiş başlarındaki? Küçük ağa dedi. Bir de çolağın biri var. Odada 4 müfreze kumandanı daha bulunuyordu. Tevfik Bey ortaya sordu. Küçük ağa, duydunuz mu böyle birini? Duyan yoktu. Yalnız Sarı Mehmet. O çolağı gözüm ısırıyor Tevfik Bey. Bir yerde gördüm ama çıkaramıyorum. Galiba yüzbaşı Nazım'ın yanındaydı. Neyse, getirin de görelim. Dikkatli olun, o çolak dediğinde gelsin bakalım. Biraz sonra küçük ağa ile çolak odadaydılar. Tevfik Bey önce süzdü, küçük ağa ile göz göze gelince sebebini anlamadan sinirlendi. Fakat yine de kendini tutarak buyurun oturun dedi. Sedirin ucuna oturdular. Adın? Küçük ağa. Asıl adın, asıl adın nerelisin? Hasan Rıza, Mahmutoğlu, Konyalıyım, Tokoğlu derler. Dilin de pek düzgün ağa. İstanbul'da okudum, tam 12 yıl. Ha, ağalığın da aklından, bileğinden geliyor demek. Estağfurullah, bileğimizde, yüreğimizde iş tutar birazcık. Onu öğreniriz, senin adın, senin de mi bileğin iş tutar? Benim adım Salih, buraya da çolaklığımla zevklensinler diye gelmedik. Tevfik Bey kıpkırmızı oldu. Fakat sakat birisiyle eğlenmenin yiğitliğe yakışmayacağını bilecek kadar da dürüsttü. Kızgınlığı utangaçlığa döndü. Kusura bakma, biz de kendimizi keyfimize kapıp koyverecek adam değiliz. Oldu bir kere. Sapasağlam delikanlıların çarşafa girip cepheden kaçtıklarını gördük de yadırgadık. Hani kuşku da bir başka huyumuz oldu. Nerede bulundun daha önce? Yüzbaşı Nazım diye birini duydun mu? Bilirim tabii. Salih bu cevaptan Tevfik Bey'in yüzbaşıyı pek sevmediğini anlamıştı. İşte onun mahiyetindeydim Yüzbaşı Hamdi'nin yanında. Neden ayrıldın? Onlar şimdi Nizamiye'ye merak sardılar. Eh görüyorsun işte. Bizim de Sako'nun iki kolunu dolduracak. Navzer tutacak halimiz yok. Bizi tek kolla kabullenecek birini aradık. Bu dokundurmalı cevap Tevfik Bey'in çok hoşuna gitti. Çünkü Nizamiye'yi o da sevmiyordu. Salih'i benimsedi ve iltifata fırsat hazırlamak için sordu. Sol koluna fazla güveniyorsun galiba. Sol koluma değil, parabelloma pek güvenirim. Evet, Allah hiç yüzümü kara çıkarmadı, değil mi küçük ağa? Tevfik Bey, belli dedi. Öyle olmasa bu körpe yiğit seni ne diye taşıyacak? Peki niyetiniz ne? Neye ağabeyime gitmediniz de bana geldiniz? Cevabı küçük ağa verdi. Düşmana karşı senin emri kumandanda vuruşmak isteriz. Kuvvet ittihattadır. Herkes topladığı 5-10 kişiyle iş görmeye kalkarsa müdafaa imkanları kar gibi erir gider. Biz düşündük ki her baş kendinden daha üstün bir başa iltihak etmelidir. Muazzez neticenin istihsali ancak buna bağlıdır. Tevfik Bey ziyadesiyle memnun olmuştu. Küçük ağa ise Ethem Bey'i rahatsız etme işimizin esbabına gelince bunu her şeyden önce bir silsile-i meratip meselesi olarak düşündük. Saniyen kendimiz ona takdime layık bulunmamaktayız. Bir avuç atlı nedir ki? Üstelik en yetişmişimiz, bu işlerden en anlayanımız da işte bu Salih. Küçük ağa bu son cümlelerini tatlı bir alçak gönüllülükle gülümseyerek söylemişti. Tevfik Bey ile birlikte ötekiler de estağfurullah diye gülümsediler. Küçük ağa da sözü bağladı. Ve nihayet size başvurmakla Ethem Bey'den istirhamda bulunmuş farz olunacağımızı düşündük. Tevfik Bey doğrudur dedi. Küçük ağanın gençliğinden duyduğu hafifseme tamamen gitmişti. Söylenenlerden çok söyleyiş tarzı bağlayıcı idi. Bundan sonra konuşma iyice ciddileşti. Tevfik Bey onların şimdiye kadar ne yaptıklarını, yiyecek ve cephanelerini nereden bulduklarını sordu. Küçük ağada bunları kah İngiliz birliklerine ve eşkıya çetelerine yaptıkları baskınlardan, kah Kuvayi Milliye'den, darda kalmadıkça da hamiyetperver ahaliden elde ettiklerini, şimdiye kadar Yunanlarla karşı karşıya gelmediklerini, yaptıklarının eşkıya ve eşirra ile mücadeleden ibaret kaldığını anlattı. Tevfik Bey bunları dinledikten sonra küçük ağa ile Salih'e odadakileri tanıttı. Bunlar benim ileri gelen müfreze kumandanlarımdır. Bu sizi karşılayan Sarı Mehmet'tir. Bu Manda Halil'dir. Bu Topal İsmail'dir. Buna Cambaz Sadi derler. Bu da Ahmet Onbaşı'dır. Hepsinin de namı duyulmuştur. Sayısız kahramanlıkları vardır. Kolumu isteseler gözümü kırpmadan veririm. Bana faydalı bir sebebi vardır, bilirim. Onlar da ben isteyince ateşe atılmaktan çekinmezler. Bizim kanunumuz budur. Sizi elbette mahiyetimize alırız. Ama önce kanunumuza uyacağınızı er sözüyle teyit etmeniz gerek ki, verilen emri yerine getirmeyen Fizan'a kaçsa, yakasını pençemizden kurtaramaz. Mutlaka öldürülür. Er geç değil, er öldürülür. Bunu adamlarınıza böylece bildirin. Gözü kesmeyen vakit varken alsın, tatlı kellesine gitsin. İkinizi birbirinizden ayırmayacağız. Fakat 40 kişiyseniz 30'unuzu alıp müfrezelere dağıtacak, 30'un yerine de 20 kişi vereceğiz. Kalacakları da biz seçeriz. İleride müfrezenizin büyümesi ve müstakil çalışması mümkündür. Sizin göstereceğiniz sadakat, dirayet ve ehliyete bağlıdır. Şimdilik Manda Halil dediğim Halil Ağa'nın emrine gireceksiniz. Varın düşünün, cevabınızı verin. Küçük Ağa, emirleriniz harfiyen kabul dedi. Olmaz, konuşman lazım adamlarınla. Vebali büyüktür bu işin. Küçük Ağa aynı tatlılıkla gülümsedi. Candan büyük vebali olmaz Tevfik Bey. Biz bu yola baş koyduk. Ahdimiz var. Bizim de kanunumuz var. Adamlarım ben ne dersem onu yaparlar. Gülümseyişinde kendine %100 güvenenlerin sakin ve alçak gönüllü kesinliği vardı. Tevfik Bey, seni onlardan ayıracağıma şimdi üzüldüm. İnşallah yeni adamlarını da öylece bağlarsın kendine dedi samimiyetle. Küçük Ağa da inşallah diye tekrarladı. Var sen konuş anlat, sonra İsmail Ağa sizi yerleştirir. İsmail Ağa bizim alay eminimizdir, her derdimize yetişir. Küçük Ağa ile Salih odadan çıktılar. Sofayı geçip asma merdivenden indiler ve tren yolunun solunda 200-300 adım ötede konaklayan birliklerine doğru yürüdüler. Buğday tarlalarının kıyısından gidiyorlardı. Küçük Ağa önde, Salih iki adım gerisindeydi. Gökyüzü elma yeşili bir renk almıştı. Batıda erguvan ve mor bulutlar vardı. Yayla ikindinlerinin ayaza çalan serinliği insanın kanını kamçılıyordu. Küçük Ağa birdenbire sordu. Niye asıl adını söyledin? O sarı herifi tanıdım da ondan ağam. O da beni sökmeye çalışıyordu. Bir çıkarır da yalan dediğim anlaşılırsa kötüye varır diye düşündüm. Başka bir şey konuşmadılar. Yalnız Küçük Ağa, benim İstanbullu hoca olduğumu anlayan çıkar mı acaba diye dudaklarını ısırdı. Bu kötü bir şey olurdu. Kötü, yani her şeyin mahvoluşu. Küçük Ağa etrafına halkalanan adamlarına Tevfik Bey'in söylediklerini tekrarladı ve son olarak ''Bundan böyle kimin yanına verilirseniz onu benim yerime koyacak, ben bileceksiniz. Yüzümü kara çıkarmayacağınızı biliyorum. İtaatten başka bir şey düşünmeyin. Ancak vatanın milletin zararına bir emir olursa baş kaldırın. Beni ancak o zaman arayın. Gün gelir şerefimizle namusumuzla yine kavuşuruz birbirimize. Hüda bize bunu nasip eylesin. Belki de değil. Muhakkak şerbeti şehadeti nuş edenlerimiz de olacak. Cenab-ı Hakk'ın bu âli rütbeyi hangimize müyesser kılacağı bilinmez. Nasip bana ise Fatiha'nızı eksik etmeyin. Zafer muhakkaktır. Zaferden sonra birbirinizi arayıp bulun. Birbirinize hakkınızı helal edin. Mübarek kazalar dileyin. Bana da hakkınızı helal edin. Allah sizinle beraber olsun. İmanınız birden bile sarsılmasın. Helal olsun ağam ve sen de helal et sesleri geniş vadide eriyip gitti. Çoğunun gözü yaşlıydı. Küçük Ağa, hadi Salih'im deyip de arkaya döndüğü zaman Topal İsmail ile karşılaştı. İsmail içinden gelen bir övüşle, aşk olsun Küçük Ağa dedi, gözümü yaşarttın. Silah arkadaşlığı dediğin işte böyle olur. Beni bile kıskandırdın. Söylediklerini Tevfik Bey'e hemen nakledeceğim, çok memnun olacak. Sizden haz etti zaten, yemekte yanında alıkoyacak. Bu şerefi pek vermez, varın siz gide durun, ben işleri yola kor gelirim. Topal İsmail'den Küçük Ağa hoşlanmıştı. Sağ ol dedi. Fakat Salih başka türlü düşünüyordu. Alacakaranlığa dönen havada demir yolunu geçerken Küçük Ağa'ya duyurmak istemezmiş gibi ama düpedüz duyurmak kastıyla mırıldandı. Allahümme ferden, kendini sakın, topalla körden demişler. Niye demişler acep? Etrafına bakındı ve aynı mırıltılı sesle, fakat bu sefer hızlı hızlı ilave etti. Yerin kulağı var demişler ağam. Burada ne olup bittiğini iyice anlayana kadar ağzımızı sıkı tutalım. Arkadaşlarımızı alıp yanımıza kendi adamlarını koyacaklar. Gari her dediğimiz, her ettiğimiz Çerkez Bey'e o saat varır. Küçük ağa dinliyor fakat başka şeyler düşünüyordu. Salih'in izine düşerse kendini tanımaları işten değildi. O zaman ne olacaktı? Tevfik Bey'in Nizamiye Teşkilatı'ndan hoşlanmadığını sezmişti. Bu hoşlanmayış acaba nereye kadar varmıştı ve nerelere kadar varabilirdi? Küçük ağa biliyordu ki artık Kuvayi Milliye ve Heyeti Temsiliye devri sona ermektedir. Savaşın mahiyeti ve hedefin büyüklüğü, dıştan hiçbir zorlamaya yer bırakmadan devlet çapında yeni bir düzenlenişi kendiliğinden hazırlıyordu. Kuvayi Milliye ister istemez bir ordu halini alacak, Heyeti Temsiliye de aynı zorla hükümetleşecekti. Başarıya ulaşmaları, hatta yaşamaları buna bağlıydı. Ve küçük ağa iyi biliyordu ki bu geçiş bölümünde birçok protokol değişmeleri olacak, bundan da kırılanlar, küsenler, hatta cephe değiştirenler çıkacaktı. Bu yorum onun için yeni değildi. Ta Ulu Cami konuşmalarında bile büyük tehlike ve zaferi önleyecek sarsıntı diye bu ihtimali belirtmeye çalışmıştı. İnsan her yerde ve her zaman insandı. Gururunu, çıkarını, onurunu davadan üstün tutması sık sık görülen bir şeydi. Hele herkesin canla başla ama gerçek manada canla başla, canını başını ortaya koyarak çalıştığı çok yönlü bir davada bu sarsıntıyı her an beklemek gerekirdi. Çünkü herkes kendi çapında yararlı olacak, herkes karınca kararınca bir başarı yararlığına ve başarısını en önemli yarar ve başarı sayacaktı. Herkese yaşa, var ol, sağ ol denecekti ama herkes bu deyişin kendi umduğu kadar kuvvetli çıkmadığını sanacaktı. Bu herkesin içine de belki küçücük müfreze kumandanları bile girecekti. Kaldı ki Çerkez Ethem Bey, kardeşi Tevfik Bey savaşın gerçekten ağır basan, kurtarıcı, nefes aldırıcı başarılar kazanan bayraktarlarıydılar. Çeteler milis birlikleri, bu arada da kendi kuvvetleri Nizamiye Teşkilatı'na başlandı mı, başlarında 70 tane kumandan bitecekti. Onlar hele bir de kendi bildikleri, tuttukları yolun daha verimli olduğuna inanıyorlarsa, işin içinden çıkmak büsbütün güçleşecekti. Nitekim küçük ağa, Tevfik Bey'in Nizamiye'ye karşı gösterdiği tepkiden yalnız kırgınlık değil, hatta kırgınlıktan çok küçümseme bulduğunu sanıyordu. Bu da çok üzücü bir şeydi. Üzücü ve düşündürücü bir şey. Kendisinin İstanbullu hoca olduğu anlaşılırsa, Tevfik Bey'deki bu duygu işine yarardı. Bunu biliyordu. Fakat böyle bir çatışmanın verebileceği zararlar küçük ağayı kendini hesap dışı tutacak kadar üzüyordu. Bir Çerkez kardeşler Nizamiye anlaşmazlığı gerçekte bu kuvvetin kurtuluş cephesiyle bağları koparması demekti. Halbuki cephenin bu kuvvete çok ihtiyacı vardı. Küçük ağa akşamın alacakaranlığında demir yolunu yeniden geçerken bu aklına takılan anlaşmazlığı önlemek için bir şeyler yapıp yapamayacağını düşünüyor, anlaşmazlık patlarsa nasıl bir duruma düşeceğini kestirmeye çalışıyordu. Hükümet konağının inci çiçekleriyle örtülü bahçe çitlerine yaklaştıkları zaman küçük ağa elinde olmadan Salih'e döndü ve yapacak değilse bile düşünecek çok şey var dedi. Salih bu düşünülecek şeyleri bilmek için can atıyordu. Fakat artık konuşamazlardı. Odaya girdikleri zaman Manda Halil yakmak için lüks lambasını pompalıyor, 3-5 zeybekte ortaya konmuş kocaman tahta sininin üstünü donatmaya çalışıyordu. Tevfik Bey elinde cam bir bardak, arkası dönük, kayalara bakan pencerenin önünde dalgın dalgın duruyordu. Susuz olduğu halde Salih bardağın içindekinin rakı olduğunu anladı. Odada ancak Salih'in alabileceği kadar belli belirsiz bir anason kokusu vardı. Onlara aldırış eden olmadı. Küçük ağa da odadakilere bakarak en uygun işin ilk oturdukları yere oturmak olduğuna karar verdi, öyle de yaptı. Tevfik Bey'in arkada da gözü vardı galiba ve küçük ağanın oturmasını bekliyordu. "Geldiniz mi?" dedi. Konuşan yoktu. Küçük ağa da bunu yadırgamadı. Çeteci akşamlarını öğrenmişti. Mevsimler, şartlar değişir fakat bu akşamların ana çizgileri değişmezdi. Özdeyişler günün başlangıcına hiçbir zaman benzemeyen bitişler. Sebepsiz hüzünler ve bir açıklama, bir bildiri bekler gibi rakıyı, o yoksa uykuyu bekleyişler. İnsanlar susarlardı. İlle konuşmak gerekirse 3-5 kelimeyle konuşurlardı ve sesleri basıklaşır, belki de mamumlaşırdı. Zorlamaların dışında akşamları kavga gürültü olmazdı. Akşamları belki de sevme diye, dostluk diye, hatırlama diye bir şeylerin olduğu duyulur, sezilirdi. Akşamları havasına göre konak yerlerinden olabileceği kadar uzaklara yürüyen veya bir ahırın bir köşesine sırtını dayayıp ayaklarını uzatan veya yağmurun dövdüğü bir çardağın, bir saçağın altında ellerini kaputunun ceplerine sokmuş, omuzlarını büzmüş insanlara rastlanırdı. Bunlar en çok iki kişi, çok zamanda tek başlarına olurlardı ve konuşmazlardı. Sultan Dağları'nda, Konya Ovası'nda, Haymana'da, her yerde ve her mevsimde böyleydi. Akşamlar her yerde ve her mevsimde çetecinin insanlığını, alaladeliğini, geçmiş yıllarını bulduğu zamanlardı. Küçük ağa bunun, şu sini içine yumurta salatası dizilmiş bakır tabağı koyan Zeybek içinde böyle olduğuna inanıyordu. Eğer adam elindeki tabağı tan diye düşürse, arkasından da şapşal şapşal baksaydı gülümser geçerdi. Yemek uzun sürdü ve bütün benzerlerinde olduğu gibi başlangıçta sessiz, sonralara doğru gürültülü geçti. Sofradakilerden yalnız Topal İsmail içmiyordu. Küçük ağa ile Salih de özür dilemişler, Tevfik Bey de üstelememişti. Topal İsmail bir ara küçük ağanın adamlarına söylediklerini anlattı. Bundan da Tevfik Bey çok memnun oldu ve Halil dedi, yine kısmetin güldü bak sana nasıl bir cevher düşmüş. Yemekten sonra Manda Halil küçük ağa ile Salih'i alarak kaldığı eve götürdü. Üçü bir odada yatacaklardı. Yeni bir devir başlıyordu. Bu yeni düzen görünüşe göre umduklarından pek farklı değildi. Hele bir de Manda Halil'in Salih'e hatta arada sırada küçük ağaya ağalık taslamaları olmasa ortada yüksünecek hiçbir şey kalmayacaktı. Fakat Halil inadına Salih'in üstüne gidiyor ona. Ülen bu herifin neresi Manda? Domuz domuz dedirtiyordu. Bir defasında kalktı ayağına su döktürmek istedi. Salih şunu getir bunu götürlere pek ses çıkarmamıştı ama iş buraya gelince dur da Recep'i çağırayım ağa dedi. Yine de saygılı ve ölçülüydü. Ne rahatsız edeceksin oğlanı dedi. Salih de buna dur öyleyse ağa dedi. Sen bana dök ben sana dökeyim. İşimizi kendimiz görelim. İp kopabilirdi. Ama küçük ağa daha Halil'in dudakları kıpırdarken fırladığı gibi ibriği yakaladı. Su dökmek de mi mesele dedi. Hava yatıştı. Halil daha temkinli davranmaya başladı. Üstelik bu sayede de işin aslı ortaya çıktı. Halil birliğin en iyi tabanca kullananı idi. Dünyada da bundan başka bir şeye önem verdiği yoktu. Salih geldikten sonra bir tevatürdür gidiyordu. Çolak şöyle atarmış, böyle atarmış, böyle vururmuş. Halil çolağı kıskanmaya başladı. Açıktan açığa bir şey diyemiyordu. Adamlarından birine Salih'i denemesini söyledi. Buna da Salih yanaşmadı. O her zaman olduğu gibi burada da nişancılığını cafcaflı, şatafatlı, çarpıcı bir şekilde göstermek istiyordu. Bundan vazgeçmeye niyeti de yoktu. Derken kısmet ayağına geldi. Halil'in sabırsızlığı ve kıskançlığını yenemeyişi sahneyi Salih'in istediğinden de âlâ hazırladı.